Ayrım 51. Kadın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 571. 20. Bölüm. Sarı sıcaklar çöktü. Kaleyle Gökburun arasındaki ovayı sararmış, dalgalanan ekinin ışıltısı doldurdu. Sarı pul pul ışıklar ekinlerden ırmağa, ırmaktan karşı tepelere, Akdeniz'e kadar savruluyordu. Göz kamaştıran ipiltiler bir ışık buğusunda köpürerek tütüyorlardı ekinlerin burgaçlanan dalgalarında. Ovalardan turaç sesleriyle birlikte dalgalanan ekinlerin hışırtıları geliyordu. Hasan Ağa her gün daha gün doğmadan tarlanın başındaydı. Ekinler başak çıkarır çıkarmaz ekinlerin büyüyüşünü, her gün biraz daha sararmasını görmüş, doğanın bu büyüsüne kendisini kaptırmıştı. Sarı bir altın buğusunda ekinlerin her sabah dalgalanması, başakların ışırdaması, ardından da birdenbire sıcakların çökmesi, sıcaklarda toprağın, bitkinin keskin kokusu. Çobanbaşı Hasan Ağa doğanın kokularını oldum olası bilir, kokuları kanında yüreğinde duyardı. O dağ kokusunu, türlü çiçek, ağaç, ot kokularını bilirdi. Ekin kokusunu, toprak kokusunu da bilirdi ya, Çukurova'daki toprak kokusu, ekin kokusu bambaşkaydı. Burada sapsarı savrulan, köpüklenen gün ışığının da kokusu vardı. Bu toprakta her bitkinin, çiçeğin, ışığın, yağmurun, buğunun, ışıyıp gelen tan yerlerinin, seher yelinin, her yönden esen yellerin, garbi yelinin, poyrazın ayrı ayrı kokuları vardı. Bu toprakların göklerinden geçen, gölgesini ekinlerin üstüne salıveren ak bulutların bile kendine göre bir kokusu vardı. Doğuda Van Gölü kıyısında, Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Nemrut Dağı eteklerinde renklerin kokusu olduğu gibi mavi, mor, turuncu ışık rengi, kıvılcımlar da doğuda bambaşka kokardı. Hasan Ağa eşkıya seferle, eşkıya sefer ne kadar eşkıya olsa da gençliğinde Akdeniz kıyısında, Yüreğir toprağında büyük kötenlerle çok tarla sürmüş, çok pamuk ekmişti. Bu iki uzun sürelerden bu yana tarla sürmemiş kişi öylesine toprağa canla başla sarılmışlardı ki, Ali Çavuş'un şimdiye kadar sabah pulluk değmemiş bor topraklarını bile sürmüş ekmişlerdi. Öylesine ki onların dönümlerce tarlayı sürdüklerini, ektiklerini gören Ali Çavuş'un parmağı ağzında kalmış, Hasan Ağa'ya, yaşa bre Kürdoğlu, ben senin yalnız koyundan, atlardan, boğalardan, cerenlerden anladığını sanırdım. Sen iyi bir çiftçiymişsin de demişti. Ekinler olgunlaşınca Hasan Ağa'ya gün doğdu. Hemen Tırtıl Usta'ya koştu. Tırtıl Usta orak gibi, hançer gibi işleri yapmayı çoktan bırakmıştı ya, Hasan Ağa dostluklarına güveniyordu. Hüseyin Usta, bana bir orak yapacaksın ki ben daha onu elime almadan o tarlaya koşacak ekinleri biçmeye başlayacak. Tırtıl Usta, var mı böyle bir hünerin? Abi var, dedi Tırtıl Usta gülerek. Fayton için ne diyorsun? O faytonu sana onartacağım. Mustafa için de, Eşkıya Sefer için de birer orak. Abi onlar için de yaparım birer orak. Yanımlar için? Onlar için de yap birer orak. Onlar da mahrum kalmasınlar. 3 gün sonra gel. Abe gelesin, unutma yasın. Şakalaşıyordu. Abe 3 gün sonra. Senin küçük tırtıl nasıl? Tırtıl Hüseyin Hasan Ağa'nın oğlunu soruşundan kıvançlandı. Abe Mustafa'm sağ olsun. Onu kartal yuvalarından kurtardı. Abe onlar şimdi otururlar deve boynuna, dikerler gözlerini günün doğduğu yere. Abe bakarlar gece bastırana kadar. Abe ben anlamam hiçbir şey. Ama duyarım, kıvanç ederim şadımanlık. Varsın baksınlar günün doğduğu yere, yoktur bir zararı. Çıkmazlar kayanın yüzüne, ölmezler. Bakarlar oraya, kırpmadan gözlerini, kıpırdamadan yerlerinde yapacağım ben de Mustafa Bey'e bir orak, koyacağım üstüne orağın türlü yaman çiçekleri, almayacağım parasını. Abi ben memnunum, onlar baksınlar oraya kıyamete kadar. Hasan Ağa'yı kolundan tuttu, içliğinin köşesine, odun kömürlerinin yığılı olan yere çekti, kulağına eğildi. Abi Hasan, sen ne anlarsın bu çocuklardan? Her gün onlar giderler oraya, otururlar kayaların üstüne. Otursunlar, varsınlar, hiç zararı yok tembel olmalarından başka. Ölmesinler, varsınlar, olsunlar tembel. Ama ben anlamam, değil 1 saat, 2 saat, bütün gün. Sıkılmazlar ki. Abe söyle bana, sen ne anlarsın? Çocukların işine akıl ermez. Arar çocuklar da bu dünyada bir şeyler. Varsınlar, arasınlar, ne ararlarsa arasınlar. Onların işlerine akıl ermez. Ben de onların işlerine kafa yormam. Onlarla başa çıkılmaz, ben iyi bilirim. Abi sen Mustafa'ya karışmazsın hiç. Karışmam. Abi neden? Ben hiçbir çocuğun işine karışmam. Abi şaştım Hasan ben. Abi neden karışmasın işlerine onların? Onlar şeytanın kardeşidir. Hasan, anladım sen ne diyorsun. Hüseyin Usta Hasan Ağa'ya birkaç gün içinde öyle oraklar yaptı ki daha ikini görür görmez kendiliğinden saldırarak biçmeye koyulan. Hasan Ağa, Sefer, Mustafa bir sabah erkenden Mustafa'nın boyunu aşan kara kılçık buğday tarlasına giriştiler. Zero Hatun, Pero, Hazal'da biçilmiş desteleri harman yerine taşıyorlardı. Birinci günü çok az biçebildiler. Kadınlar onların biçtikleri desteleri bir anda harmana taşıyorlar. Sonra da toprağa oturup bekliyorlardı. İkinci gün de böyle sürdü. Üçüncü günse erkekler bir açıldılar, bir açıldılar ki kadınlar onların biçtiklerini taşımaya yetişemez oldular. Hasan güçlü, sırım gibi yakışıklı bir insandı. Hamlığını çabuk atlattı. Eşkıya Sefer yürürken, ekin biçerken sallanıyordu ya, dayanıyordu. Mustafa biçim süresince 3 kere sol elinin parmaklarını kesti ya, aldırmadı. Eşkıya Sefer kav basarak onun kanını 3 seferinde de durdurdu. Ekinler biçiliyor, desteler harmana taşınıyor, dövenler dövülüyor, pamuklar çapalanıyor. Bütün bu işlerde de çocuklar güçleri yetsin yetmesin, büyüklerle birlikte onlar kadar çalışıyorlar, onlardan daha da çok koşturuyorlardı. Uzaktaki ırmaktan testilerle suyu onlar getiriyorlar. Onlar atları sulamaya götürüyorlar. Yakup kavuran, eriten sarı sıcağın altında sabahlardan akşamlara kadar döven sürüyor. Öbeğin yöresinde, destelerin halkası içinde, altı çakmak taşlı düz tahtanın üstünde, ağızlarına, burunlarına toz, kılçık dola dola, dövene koşulu beygirlerin ter, sidik kokusunu içlerine çeke çeke dönüyorlar. Gün batıp da iş bitince birçoğu dövenlerin üstündeki yerlerinden kalkamıyorlardı. Bu çocuklarınsa en talihlisi Mustafa'ydı. İsterse dövene biniyor, isterse köyde kalıyor, isterse tek başına kale boynuna çıkıyor, yönünü Düldül Dağı'na dönüyor oturuyordu. İlk birkaç gün Mustafa tarlaya gitmek için herkesten erken uyandı, giyindi, yüzünü yıkadı, herkesten önce kahvaltısını bitirip gitti, atları arabaya koştu. Arabaya bindi, arabacı yerine oturdu, kırbacı eline aldı, sabırsızlıkla hane halkını bekledi. Onlar gelip de tekmili arabaya binince kırbacı şaklattı. Kalenin ardındaki karanlık, ağzı soluklanan mağaranın önünden mağarayı aklına bile getirmeden geçti gitti. Arabadan iner inmez de atları, terazisi, koşumlarıyla tek başına aldı götürdü, dövene koştu. Koşar koşmaz da atları hayladı. Atlar harmanın içinde karınlarına kadar gelen destelerin üstünde dönmeye başladılar. Desteler öğleye kadar ezildi, atların toynaklarına kadar indi. Mustafa da atları yeniden hayladı. Atlar dolu dizgin dönmeye başladılar. Bunu gören Sefer koştu dövene, Mustafa'nın yanına bindi, çocuğun kulağına eğildi. Mustafa, bu sıcakta bu kadar hızlı sürülmez, atlar çatlarlar. İkindi olsun da garbi yeli çıksın, o zaman istediğin kadar hızlı sür diye onu öğütledi. Mustafa 3 gün sonra sıkıldı, köpeğini aldı, ırmağın kıyısına gitti, çekirge avladı. Avladığı çekirgeleri, kekliğini Nuri'ye verdiği aklına gelince geri bıraktı. Çekirge oyunu 5 gün sürdü. 6. gün karınca oyunu başladı. Bir karınca köresinin önüne yatıyor, akşamlara kadar onların gidiş gelişlerini, kendilerinden belki 10 misli büyüklüğündeki çekirdekleri, tohumları, taşıyışlarını seyrediyordu. Seyretme faslı çok uzun sürmedi. Çocuk karıncaları dövüştürmeye başladı. İki iri karıncayı yakalıyor, çene çeneye onları tutuşturuyor. Birinci de ikinci, üçüncü de birbirlerini bırakan karıncalar, bu iş uzayınca da bir daha birbirlerini bırakmıyor. Sabahlardan gün kararıncaya, çalışanlar köye dönünceye kadar çekişip duruyorlardı. Ertesi sabah yüzlerce karıncayı tutuşturan Mustafa tarlaya gelir gelmez köreye koşuyor. Karınca ocağının ağzında kum gibi kaynayan karıncaların arasında tutuşmuş bir tek karınca bulamayınca seviniyordu. Bir sabah kaynaşan karıncalar arasında birbirlerini bırakmamış karıncaları görünce tepesinin tası attı. İkisinin de boynunu koparmalı bu ahmakların diye düşündü. Elini uzattı, karıncaları aldı. İkisi de ölmüştü. Toprağa koydu, bir daha da uzun yıllar karınca dövüştürmedi. Bundan sonra da tarlalardaki kabuklu böcekleri toplama işine koyuldu. Bu işte çok başarılı oldu. O kadar çok kabuklu böcek vardı ki tarlalarda, başarısı başarı sayılmazdı ya, böceklerin renkleri göz kamaştırıcıydı. Bir gün bir yeşil böcek buldu, güneşe tuttu, rengi değişti. Üstünde kırmızı benekler vardı, kırmızı benekler de değişti, gölgeyi aldı. Böceğin rengi bir tuhaf mor oldu. Kırmızısı daha parlak, içinden ipiltiler kayan bir kırmızıya dönüştü. Al oldu turuncu, tirşe yeşil, açık mor yeşili. Çocuk günlerce bu böceklerin rengiyle uğraştı. Sabah, öğle, akşam alacakaranlıkta da değişiyordu. Son kırmızı, son mavi, bacakları çok uzun, kanatları çok kısa, saydam kanatları açılıp kapanan böcekler de buldu. Bir gün böceklerin bir kuyusuna düştü ki, bir büyük çukuru ikindine kadar topladığı böceklerle doldurdu. İkindiden sonra da onların çukurdan sert kanatlarının altından başka saydam bir kanat çıkararak uçtuklarını gözden yitinceye kadar izledi. Böcekler kanatlarını açıyor, saydam kanadı geriyor, uçacak gibi yapıyor, saydam kanat titrer gibi oluyor, bir ikircik geçiriyor, sonra da sert kanat iyice geriliyor, çukurlaşıyor, vızıltısız uçup gidiyordu. Gün kavuşuncaya kadar topladığı böceklerden böylece ancak üçte biri uçabildi. 2-3 günde köpeği beraberinde ada çayı kayalıklardaki inleri, öküzoğlunun sulağını, eski su kuyusunun yöresindeki örenleri dolaştı. Sonra da böceklerini, köpeğini topladı geldi köye. Köyde hiçbir çocuk yoktu. Tek başına köyün içine dolaştı. Küllüklerin içinden çıkmış pembe hatmi çiçeklerinin yöresinde dolaşan boncuklu parlak arıları tuttu. Bu arılar insanı bir sokarlarsa bağırtırlar hem de şişirirlerdi. Bir arı onu sokunca Mustafa öldü öldü dirildi ya, arının soktuğu elinin üstü dirseğine kadar şişti ya, çocuk dişini sıktı çıt çıkarmadı. Bundan sonra da boncuklu arılara savaş açtı. Boncuklu arıları binbir güçlük binbir teknikle yakalıyor, onları incecik bellerinden koparıyor salıveriyordu. Gövdesinin kuyruk bölümü kopmuş arı da bir yöne doğrulamıyor, kendi yöresinde dönüp duruyordu. Elinin acısı geçip de şişi indiğinde farkına vardı ki, üzüntüsünden deli oldu, yerdeki arı ölüleri de onu ürpertti. Öyle hüzünlü tozlara bulanmış, bütün ışıkları renkleri sönmüş yatıyorlardı. Arı ölülerinden Tırtıl Hüseyin Usta'nın işliğine vurdu. Tırtıl Yusuf körük çekiyor, kırık bir araba tekerleğine oturmuş, Mustafa ile göz göze gelince gizlerini anımsayarak birbirlerine, Hüseyin Usta'ya belli etmeden gülüşüyorlardı. Mustafa ocağın savrulan kıvılcımlarına, örsün üstüne dövülerek kapkara olan kızıl demire dalıyor, dünyayı unutuyordu. Akşam ev halkı tarladan döner dönmez de eve koşuyor, anasının çabucak pişirdiği bulgur pilavına kaşığı sallıyor, tarladan gelen atların kükürdeterek arabanın kasası içinde yedikleri yeşil otların acı kokusunu içine çekiyordu. Kimi günlerde de kasada saman kuru ot oluyordu, samanın otların da kokusu bir başkaydı. Amcası anası ötekiler de terle karışık ekin güneş kokuyorlardı. Hasat bitti, köyün arabaları buğday çuvallarıyla köye dönmeye, kuyulanmaya, ambarlanmaya başladılar. Şimdiye kadar Mustafa ne kuyulamayı görmüş ne de ambarların farkına varmıştı. Bir gün Mehmet ona sabah erkenden geldi. "Haydi Mustafa, pamukları çapalamaya gidiyoruz," dedi. Sevinçliydi, yerinde duramaz bir hali vardı. Hasan Ağa arabayı çoktan koşmuş bekliyordu. Önce Ali Çavuş bindi arabaya, sonra Eşkıya Sefer, ardından da Mehmet'in anası, iki ablası, ellerinde yepyeni çapalarla geldiler, arabaya bindiler. Hasan Ağa bir koşu Hüseyin Usta'nın işliğine gitti, kucağında çapalarla geriye döndü. "Mustafa, sana da bir çapa yaptırdım." Mehmet dudağını sündürdü ağlamaklı. "Ya bana?" "Sana da," dedi Hasan Ağa. Mustafa arabacı yerine aldı, kırbacı şaklattı, usta bir arabacı gibi atları sürdü, tarlaya geldiler. Ali Çavuş tarlanın ucunda durdu. "Vay anasını Hasan," dedi. "Ne kadar da çok pamuk ekmişsin. Biz bu kadar pamuğu ne zaman çapalayabiliriz ki? Ot basacak pamukları. Bu kadar insan ancak bu tarlanın yarısını çapalayabilir." Eşkıya Sefer köyden ayrılmış, hasat bittiğinden bu yana tarlanın kıyısına yaptığı alaçığında kalıyordu. Filintası da kulübenin içindeki direğe asılıydı ve dışarıdan gözüküyordu. "Korkmayın, çapayı bitireceğiz." O gün erkenden çapaya başladılar. Verimli toprağa gür otlar bürümüş, pamuk fidanlarını sarmıştı. Akşama kadar ancak yarım dönümlük bir yeri otlardan ayıklayabildiler. Ali Çavuş iyi dedi, bu kadarını ummuyordum, bugün iyi çalıştık. Bana gelince ben yoruldum, bugünden sonra ben yokum. Siz başınızın çaresine bakın. Mustafa da, Mehmet de, çapa da herkesten çok çalışıyorlar. Arabayı koşup suya gidiyor, büyük fıçıyı suyla dolduruyor getiriyorlar. Sonra da gelip çapalara sarılıyorlardı. Birkaç gün geçip sıcaklar iyice çökünce köyü birdenbire sivrisinekler bastı. Çeltikçiler tarlalarını tam köyün altına kadar uzatmışlar, Karaçalılığı kör mezarın altına Anavarza'ya kadar binlerce dönümlük bir bataklığa çevirmişlerdi. O günden sonra geceleri kimsecikler uyuyamaz oldu. Sivrisinekler öterek bulut bulut köye geliyorlar, sokmadık kimseyi bırakmıyorlardı. Çardaklar yükseltildi. Çardakların üstüne parası olanlar çibinlik kurdular. Parası olmayanlar çardaklardan inerek yaktıkları samanların, susam saplarının dumanına sığındılar. Sinekler öylesine azgın, öylesine çok geliyorlardı ki, atların, ineklerin sırtları bile sabaha kadar kızıl kan içinde kalıyordu. Kilinci Mustafa Efendi, 130 kiloluk gövdesiyle sağlam kır atına binili köye durmadan kinin taşıyor, çocuklara zorla kendi eliyle kinin içiriyordu. Az bir sürede köyde sıtmalanmadık çocuk kalmadı. Bu arada Mustafa ile Mehmet de sıtmadan nasiplerini aldılar. Önce yanarak titrediler, sonra hem yanıyor ardından da üşüyorlardı. Yanınca gölgeye sığınıyor, üşüyünce sarı saçağın altına geliyor yatıyorlardı. Üşürken de yanarken de zangır zangır titreyerek dişleri birbirine sökülürcesine vuruyordu. Hasan Ağa Mehmet'le Mustafa'yı kasabaya doktora götürdü. Doktor çocuklara iğne yaptı. Onlar biraz iyileşince önce Mehmet'in anasını, ablalarını, sonra Sefer'i, Zero Hatun'u, sonra da ötekileri sıtma tuttu. Üşüyünce güneşe, yanınca gölgeye sığındılar. Dişleri çatır çatır işledi, kemikleri etlerinden söküldü. Gene de çapayı bırakmadılar. Köyün bütün çocukları, gençleri, yaşlıları sıtmalandılar. Ali Çavuş sıtmalanmadı. Elinde tüfeği, alası, turaç keklik avlıyor, avını da hiç kimseye bir gramcık koklatmadan kendi yiyordu. Kuşu da nereden geliyorsa her gün geliyor, tam Ali Çavuş'un karşısına bir çalının üstüne tünüyor, Ali Çavuş yanına iki adım yaklaşıncaya kadar da kaçmıyor. Ali Çavuş ona elini uzatmış, tam yakalayacakken o birden zillerini zıngırdatarak kaçıyordu. Kuşla Ali Çavuş arasındaki oyun böylece sürüp gidiyordu. Ali Çavuş başka bir yöntem uygulamaya başladı bir süre sonra. Kuş gelip de çalıya konunca cebinden çıkardığı yolunmuş, temizlenmiş serçeyi kuşa göstererek ona yaklaştı. Kızıl Kartal keskin gözlerini ete dikti kaldı. Öylesine de daldı ki Ali Çavuş biraz çabuk davransaydı onu yakalayacaktı. Kuş uçunca Ali Çavuş yılmadı. Serçeyi tuttu, elini havaya kaldırdı. Bir takım kuş sesleri çıkararak kuş onun üstünde alçalarak dönmesini sürdürdü. Serçeyi kapacakken ne olduysa yeniden havalandı. Bu oyun akşama kadar böylece sürdü. Kuş uçuyor gidiyor, yükseklere çıkıyor, döne döne geri iniyor. Serçeye yaklaşınca o anda da havalanıyordu. Ali Çavuş akşam olurken elindeki eti çalının dalına koydu. O koyar koymaz da kartal kanatlarını kısarak, zillerini hızla öttürerek çalıya indi. Eti kapmasıyla kalkması bir oldu. İkinci gün Ali Çavuş bu oyunu sürdürdü. Hiçbir değişiklik olmadı. Akşamleyin kuş çalıdaki eti gene kaptı gitti. Üçüncü günün kuşluk vaktinde bir tansık gerçekleşti. Kuş geldi Ali Çavuş'un eline kondu. Onun elinin üstündeyken serçeyi ağır ağır yutkunarak yedi. Çavuş hemen o gün kuşa çakısıyla bir çatal hazırladı. Kartalını haymasının önüne çatala bağladı. Onun çardağı tarlanın öbür ucundaydı ve ötekilerin çardaklarına epeyce uzaktı. Çavuş o gün geldi, çapacıların arasına katıldı. Öyle çok, öyle hızlı pamuğu çapaladı ki o gün her günkünün iki katı tarla açıldı. Herkes sevinç içindeydi. O gün de sıtmadan gene bir bebek ölmüştü. Kuşun dönüşü bütün ölümleri, sıtmaları unutturdu. Akşam köye erken dönüldü. Kaçak kuşun Ali Çavuş'a geri geldiğini duyanlar o gece Çavuş'un evinin avlusunu çoluk çocuk, genç yaşlı doldurdular. Eve her gelen çatalın üstüne dönenmiş kuşa eğilip bakıyor, ardından da sevinç içinde gülüyordu. Eğer gece bastırınca sivrisinek bulutları gelmemiş olsaydı, geri dönen kuşun şenlik şadımanlığı sabaha kadar sürerdi. Ali Çavuş kuşunun yakaladığı ilk turaçları közde pişirerek önce Zero Hatun'a sonra ötekilere sundu. Bu inanılmayacak bir davranıştı. Köyde çocuklar içinde de sıtmalanmayan tek çocuk Aşık Ali'ydi. Bütün evin yükünü sırtında taşıyordu. Hasadı tek başına çıkarmış, atlara sığırlara bakmış, şimdi de tek başına pamuk çapalıyor, amcası, amcasının çocukları çardağın altında gölgede yatıyorlar, uzaktan onun kendini öldürürcesine çalışmasına bakıyorlardı. Allah Aşık Ali öksüzünün yüzüne bakmıştı da onu sıtmalandırmamıştı. Yoksa Ali bu çalışmayla bir de onu sıtma tutsaydı kesinlikle ölürdü. Tırtıl Yusuf'a gelince sabahlardan akşamlara kadar demir dövmesine karşın babasının ona iyi bakmasından dolayı sıtmadan çabuk kurtulmuş, şişmanlamıştı bile. Babası ona o bir gün sıtmadan cayır cayır yanarken bir atlı bindirmiş, oğluna kasabadan 5 kilo kar bile aldırmıştı. 5 kiloluk karın 3 kilosu yolda erimişse de 2 kilosunu Tırtıl Yusuf suya koyarak soğuk suyu durmadan içmiş, karnını da Hüt Dağı gibi şişirmişti. Mustafa Mehmet'i de ayartarak bir daha pamuk çabalamaya gitmedi. Aşık Ali de köyde çapasını ilk bitiren kişi oldu. Amcası ancak birkaç dönümlük pamuk ekebilmişti. Bunu da sıtmaya bile yakalanmamış, çabuk elli Aşık Ali tez günde bitirmişti. Çocuk Nuri, Mustafa ile Mehmet'in kale boynuna döndüklerini duyunca o da her gün sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar yanmaya, üşümeye başlamış, böylelikle de tarlaya gitmekten kurtulmuştu. Tırtıl Yusuf da yeniden yataklara düştü. Ertesi günde soluğu kale boynunda aldı. Cin oğlanla Sakırga evlerinden nasıl kurtulmuşlardı bu bir gizdi. Cemile'yi ise kim çağırmıştı buraya belli değildi. Yukarıda çeşmenin yanındaki kayalıkların içindeki evlerinde, ok yılanlarının içinde otururlar, köylülerle çok gereksinmeleri olmazsa ilişki kurmazlardı. Geçen yıl Cemile'nin küçük kardeşini bir ok yılanı sokmuş, babası belki de yıllar sonra ilk olarak camiye cenaze namazına inmişti. O gün her şey düzgün gitti. Önce Sakırga köyden 4 tane büyüyecek telis çuval buldu getirdi. Mustafa köpeğini yanına aldı, tabancasını beline soktu. Gün ışımadan salın iskelesinde buluştular. Irmağın yukarısına doğru yarların altından kıyıdan yürüdüler. Öte geçedeki göçmen köyü ırmağın kıyısına dönümlerce kavun karpuz ekerdi. Çocuklar soyunup giyitlerini Mustafa'ya verdiler. Telis çuvalları alıp yüzerek karşıya geçtiler. Daha gün ışımamış yaşlı bekçi uykudaydı, tarlalara daldılar. Dizilerek elden ele karpuzları, kavunları suyun kıyısına taşıdılar. Telis çuvallara doldurdular, suya attılar, çuvalların üstlerine bindiler, kendilerini suyun akıntısına bıraktılar. Gün doğarken köyü geçtiler. Mustafa onları 4 yol ağzında bekliyordu. Orada sudan çıktılar, karpuzlarını yolun kıyısına getirdiler, orada sergilediler. Satış çok iyi oldu. İkindine doğru kavunlarını, karpuzlarını bitirdiler. Mustafa'nın cebi paralarla dolmuş, aşağıdaki köyden salla karşıya geçmek için köylerine giden, tanıdıkları bir adamın arabasına binip geldiler. Uzun bir tartışmadan sonra paralarını saklayacak sağlam bir yer buldular. Aşık Ali ile cin oğlan paraları götürdüler, caminin minberinin altındaki deliğe sakladılar. Birincisi burada para oldu, kimsenin aklına gelmezdi. İkincisi de paracıklarını Allah'ın evine koymuşlardı. Allah onların paracıklarını korur, o paraya uzanan eli kökünden koparırdı. Birkaç gün içinde olayı köydeki bütün çocuklar duydu. Zincirini koparan kale altına geldi, hırsızlık sırasına girdiler. İşler çok iyi gidiyordu. Çuval çuval karpuzları 4 yol ağzında susamış yolculara çok sattılar. Paraları Aşık Ali ile cin olan her zamanki gibi Allah'ın evine götürüp Allah'larının korumasına verdiler. İşler iyi gidiyordu. Köyün çocukları canla başla çalışıyorlardı. Mustafa ile Mehmet'e gereksinmeleri kalmamıştı. 51. ayrımın sonu. Sayfa 581.